Ayrım 53.
Aydınlanma değil merhamet. Bakın 1918-1920'de aralarında Amerika'nın da olduğu dünyanın en güçlü 14 devleti Sovyet yönetimini ortadan kaldırmak üzere silahlı saldırıya geçtiğinde SSCB'yi destekleyenler bizlerin demokrasi isteklerimizle alay ettiler. Günümüzde Körfez Savaşı'na karşı çıkanların büyük bir kısmı da aynı şeyi yapıyorlar. 1931-1932'de Mandel buradayken iktidar yanlısı ya da değil, insanlar istedikleri her yerde, herkesle her şey hakkında konuşabiliyorlardı. Baskı görmedikleri gibi dışarıda SSCB hakkında söylenen yalanlara bizzat kendileri tanık oldukları için 1935'te başlayan tasfiyelere dair söylenenlere inanmadılar. Ne zaman ki Stalin öldü, Rus basını yabancı komünistlerin çoğunun okuyamadıkları yazıları yayınlamaya başladı. Bizler olan biteni o zaman öğrendik. Lovestone Stalin Buhari'ni 1938'de idam edinceye kadar SSCB'nin işçi devleti olduğuna inanmaya ve Soyuz'u desteklemeye devam etti ki buna Sovyet istihbaratına yardım etmek de dahildir. Buhari'nden sonra 1990'da ölünceye kadar Sovyet İmparatorluğu'nun parçalanması için çalıştı. 1958'den itibaren KPFA Pasifika'da yayınlananlar da Sovyet basınında çıkan haberlerin tıpkı basımlarıdır. Nitekim radyo programının adı Sovyet basını ve dergileriydi. İstihbaratın çoğu da Tulayev gibi adamlardan geldi. Emin olmak istedim. Boris Tulayev? Ta kendisi dedi Winkler. Tulayev, Amerikan Komünist Partisi'nin kurucusu J. Lovestone da dahil olmak üzere yüzlercesinin tasfiyeden kurtulmasını sağladı. O da bir Yahudidir değil mi, J. Lovestone? Jakob Lipstein, evet, Litvanyalı bir Hasididir. Ailesi 1907'de New York'a göçtüğünde 10 yaşındaydı. Sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuktu. Hızla Amerikanize oldu. Yahudilikle dinsel ya da toplumsal bağlarının tümünü koparttı, adını değiştirdi. 1919'da City College'dan mezun olduğunda okulun önde gelen sosyalist şeflerindendi. Aynı yıl yeni kurulan Komünist Parti'ye kaydoldu. Kısa sürede kendisi de bir Yahudi olan Başkan Charles Rutenberg'in yardımcılığına yükseldi. 1925'te Mandel'in babasıyla birlikte SSCB'ye geldiler. Mr. Mandel sosyalizmi inşa etmek üzere Sibirya'ya geçti. J. Stone Moskova'da kaldı. Rutenberg'in ölümü durumunda başkan olmak üzere Komintern'in desteğini aldı. Ancak kısa sürede öğrendi ki Moskova hızla verdiğini hızla geri de alabilir. Buradayken Buharin'le dostluk kurmuştu. Bu dostluk Kremlin'deki ölümcül rekabete rağmen devam edince, 1929'da Komintern, Lovestone'dan başkanlığı sadık Stalinci William Foster'a bırakmasını talep etti. Lovestone, emre uymayı reddettiği gibi delegasyonu ile birlikte Rusya'ya geldi. Stalin'in karşısına dikildi. Ne ki Komintern, Lovestone'un fraksiyonunu reddetti, istifalarını talep etti. Lovestone istifa etmeyi de reddedince Stalin Rusya'dan çıkmasını yasakladı. Tulayev, Sovyet gizli polisi nezdindeki itibarını kullandı, kaçmasını sağladı. Tulayev NKV'den mi demek istiyorsunuz? OGPU olmalı dedi Winkler. Birleşik Devlet Siyasi İdaresi, eski GPU. 1924'te SSCB'de anayasa değişikliği ile birlikte NKVD'den alınıp doğrudan parti merkez komitesine bağlanmıştı. En azından ben böyle biliyorum. Doğrusunu Alexi bilir. Neyin doğrusunu? Elinde yeşil etiketli Stary Melnik ve uçaktaki Egeli delikanlının kara gözleri kompartımanın kapısındaydı. Boris Tulayev'in NKVD'den olup olmadığını. Olabilir dedi Alexi, neden? Öyle mi değil mi? Nedendir bilmem, ihanete uğramıştım sanki. Sesim niyetlendiğimden de sert çıktı. Alexi böyle durumlarda her zaman yaptığını yaptı, cevap vermedi. Gözlerini kaçırdı, içine kapandı. Ben de onları biralarıyla baş başa bıraktım, kompartımandan çıktım. Ama Lovestone hikayesi orada bitmedi. Hanım arkadaşı Teresa ile aramdaki o yıla kadar saklı husumetin ortaya dökülmesine de neden oldu. Şöyle ki 1999 Amerikan Sosyalist Partisi'nin 60. Militant ve Pathfinder, Militan ve Öncü isimli komünist yayın evlerinin 70. ABD'deki komünist hareketin ise 80. yıl dönümleriydi. CBS televizyonunun bu vesileyle yayınladığı programlardan birisinin, Ignat Solzhenitsyn'in Philadelphia'dan getirdiği video kaydını, Alexi ile Teresa'nın Oktober meydanındaki dairelerinde seyrettik. 60 dakikalık bir programdı. Roma, Paris, Budapeşte, St. Petersburg dahil dünyanın en güzel, en zarif şehri olduğunu düşündüğüm Lviv'de çekilmişti. Lviv ya da Lvov. Ukrayna'da Kiev'in batısında Polonya sınırına yakın, ömrümde hiçbir şehri kıskanmadığım kadar kıskandığım bir şehir. Hiçbir şehir kendi ülkemin şehirlerinin derbederliğini, özensizliğini yüzüme Lviv kadar vurmadı desem yeridir. parayla, pulla, ucuz işçiyle, emperyalizmle açıklanamayacak bir mimari derinlikli ki UNESCO'nun Dünya Anıtsal Mimarisi listesine alındığını öğrendiğimde Birleşmiş Milletler'in yaptığı en iyi iş olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Taşlar dile gelse de anlatsa derler ya, taşlar dile gelmiyor. Meydanlar, saraylar gördüklerini anlatmıyor. Çok gezenin çok okuyandan fazla bildiği doğru değil, hayır. Gören anı görüyor, çünkü süreci değil. Bu defa da CBS kameramanının merceğinden yansıyanlar, anın sonsuz olduğu kadar da mesnetsiz yorumlarından bir tanesi olmasının ötesinde, değerli olmadığı gibi düpedüz tehlikeliydi. Kamera Lviv'in çiçek bahçesini andıran meydanlarından birisinden açıldı. Sonradan Yahudi lobisinin ünlü isimlerinden olduğunu öğrendiğim Morley Safer isimli sunucunun sesi görüntünün üzerine düştü. Lviv şehrinde haftanın her günü özgürlük çağrılarını duyabilirsiniz. Kadın erkek insanlar bağımsız yeni Ukrayna'nın nasıl yönetilmesi gerektiği hususunda fikir beyan ederler. Pek çok konu üzerine anlaşamazlar ama iki konu vardır ki bunların üzerindeki mutabakat tamdır. Ukraynalıların eski düşmanları Rus komünizmi ve çok çok eski düşmanları Yahudiler. Kamera meydanda dolaşan kimliği belirsiz bir adama yaklaştı. Adamın benim kardeşimi bir Rus öldürdü dediği duyuldu. Bir ikinci adama yaklaştı. Biz Ukraynalılar Amerika veya Yahudilere boyun eğmek zorunda değiliz. Yahudiler kelimesinden itibaren giren sinagogda dua eden Yahudilerin görüntülerinin üzerinde sunucunun sesi. Yakov Blyach, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna hahambaşı olmak üzere 5 yıl önce ayrıldı diye sürdürdü Galina Alekseyevna. Büyük yalan başladı diye sövdü. Bir kere Blyach hahambaşı değildir. Ukraynalı Yahudilerin tümünü değil, Hasidileri temsil eder. Teresa bira içiyordu, ne fark eder gibisinden omuzlarını silkti. Kadının Türkiye'deki laiklerin dinin incelikli meselelerine duyarlılık sergileyenlere burun kıvırmalarını anımsatan tavrı Natasha Ivanova'yı sinirlendirdi. Fark, nefret, ikiyüzlülük, sömürüyle sevgi, dürüstlük ve dayanışma arasındaki farktır diye araya girdi. İncitme, bölme, altını oyma ile yaraları sarma, birlik ve yüreklendirme arasındaki fark. Blyach Brooklyn'de yetişti. So, Lubavitcher hağamı Schönerzoon'un öğrencisi. So, dedi Teresa yine. Schönerzoon, Habbat Hasidilerinin lideri. Hatanya denilen o uğursuz İncil'i kutsal belleyen adam. Habbat'ı New York'taki karargahından yönlendiren adam. Teresa'nın bir ayı biraz fazla kaçırdığını, ev sahiplerimizin hayli duyarlı oldukları açıkça belli olan bir konunun üstüne gittiğinin farkına varamadığını düşünmüştüm. Durumdan uzaklaştırma görevi çıkardım. Kiev nerede, Brooklyn, New York nerede? Kiev hahambaşı niye New York'ta yetiştirirsin ki? Nasıl bir sistem bu? Tümüyle masum bir soruydu. Teresa'nın Kiev hahambaşının New York eğitimde olmasını yadırgamama kızacağını hiç düşünmemiştim. Bana özel olduğunu düşündüren bu nedenle de şaşırtıcı bir ışımla döndü. Yahudilik hakkında sen ne biliyorsun ki? Fazla bir şey bilmiyorum Teresa. İsrail diye bir ülke olduğunu, orada Yahudi olduklarını söyleyen insanların yaşadıklarını biliyorum. Bir de tabii Filistin'i biliyorum. Sabra ve Şatilla'yı biliyorum. Teresa bir şey söylemeye hazırlanır gibi duraklarken bir diğer uzlaştırmacı Nadia Ivanova, "Bu Schönerzoon, Habbat'ın führeri olarak bilinir Teresa" diye malum olması gerekeni açıkladı. Hatana'ya göre Yahudi olmayanların tümü bütünüyle şeytani yaratıklardır. Fitratlarında iyi olan hiçbir şey yoktur. Schönerzoon, Hatanya'yı harfiyen izler. Yahudi olmayan bir embriyonun, Yahudi embriyodan niteliksel olarak farklı olduğuna inanır. Habbat Hasidilerine göre yaratılış sadece Yahudiler için gerçekleştirilmiştir. Bu dünyada Yahudi olmayanların varoluşları fuzulidir. Lubavitcher hahamının Yahudi olmayanlara ilişkin beyanları Nazilere taş çıkarır. Ayrıca adamın Mesih olduğuna dair yaygın bir inanç var. New York'ta Schönerzoon'un Mesih olduğunu ispat edecek doğaüstü bir olayın bugün yarın gerçekleşmesini bekleyenleri tanıdım. Ignat elindeki kumandayı salladı. Devam edelim mi? Ekranda bu defa beliren Lviv hahambaşı Yakov Blyach'in kendisiydi. Biz Ukraynalılar Amerika'ya veya Yahudilere boyun eğmek zorunda değiliz diyen insanların nefret dolu oldukları açıkça görünüyor buyurdu. Demek istediğim Rusları Yahudi kanında boğalım diye haykıran birileri ortada dolanıyorsa, bu ülkede sevginin varlığından söz edilemez. Dua eden Yahudileri, kafileler halinde yürüyen Yahudileri, İkinci Dünya Savaşı görüntülerini, sefil çocuk fotoğraflarını, karda yığılı Yahudi cesetlerini gösteren bildik sahneler tekrarlanırken sunucu, Lvivli Yahudiler tedirgin olmakta haklılar diyordu. Buna benzer sahnelere son zamanlarda sıklıkla rastlanıyor. Sovyet komünizmi gittikten sonra aşırı Ukrayna milliyetçisi partilerin sesleri daha çok çıkar oldu. sunucunun sözlerini Slava Nazi, Slava Nazi diye slogan atan sözde Una Unso liderinin görüntüsü izledi. Naraları ve bayrakları eskinin korkutucu günlerini hatırlatıyor. Kamera güzelim meydanda dolanırken, gösteri yaptıkları bu meydanın adı bir zamanlar Adolf Hitler meydanıydı. Ukraynalılar 50 yıl kadar önce aynı meydanda Hitler'in kıtalarını kurtarıcılar olarak karşıladılar. 140 bini Yahudi, ki Lviv'dekilerin hemen tamamıdır, yok edildi. Olan biteni dehşet içinde seyredenlerin arasında daha sonra dünyanın bir numaralı Nazi avcısı olan bir genç adam, Simon Wiesenthal da vardı. Halen Viyana'da yaşayan Wiesenthal, Ukrayna polisinin katliama Almanlar gelmeden 3 gün önce başladığını hatırlıyor. Burada kesildi. Simon Wiesenthal denilen adamla yapılan söyleşi girdi. Wiesenthal, sadece o 3 gün içinde ölen Yahudilerin sayısı 5-6 bin kadardır. Sunucu, anladığım kadarıyla Ukraynalılar Almanlardan daha kötüymüşler. Wiesenthal, bunu sivil halk için söyleyemem ama evet, Ukrayna polisi çok daha kötüydü. Sunucu, evet bu doğru, 1941 Haziran'ın 3. haftası Alman kuvvetleri Ukrayna'ya girmeyenden önce hapishanelere geldiler. 3 yıldan fazla ceza almış mahkumları oracıkta infaz ettiler. Tam 10 bin mahkum. Bunlar kayıtları olanlar. 5 binden fazla da kayıp var. Çoğu aydın, öldürülen sivil Ukraynalıların sayısı belli değil. Almanlar 29 Haziran'da geldiklerinde Lviv salhane gibi kokuyordu. Zolochiv, Rivne, Dubno, Lutsk, Stavislaviv. Albay Ivan Petrovich'in kahrolduğunu gördüm. Ukrayna'daki Çeka, GPU, NKVD tasfiye harekatı Yahudilerin Yahudileri katletmelerinden ibarettir diye anlatmaya çalıştı. Katliamda görev alan Çeka, GPU, NKVD üçlüsündeki her 10 görevliden 6'sı Yahudiydi. Geri kalanların 2'si Rus, biri Ukraynalı, diğeri de Litvanyalı. Üstelik Yahudiler kıdem olarak da Rusların üstündeydiler. Aynı oranlar infaz edilenler için de geçerlidir. Katledilen her 10 kişiden 7'si Yahudi, 2'si Rus, biri Litvanyalıydı. Bu doğru mu? Nadia kederle başını salladı. Doğru, isimlerini Slavlaştıran Alman ve Polonya Yahudilerinin bu istatistiklere dahil olmadığı düşünüldüğünde, Çeka, GPU, NKVD üçlüsündeki Yahudi sayısı daha da fazla olduğu muhakkak. Holovanivski Bernard Wolfovich, Kozelski Boris Volodymyrovich oldu. İsrail Moiseyovich, Radzivilovski Aleksandr Pavlovich. Böyle yüzlercesini tanıdım. Göz ucuyla Tereza'ya baktım, televizyona dalmış, duymamış gibiydi.
Ayrım sonu.